Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 17. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Geçen haftaki programımızdaki metinle ilgili bir şık kalmıştı hocam. Ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah olması ne demektir? Burada ehli tefekkür ile tabakat-ı aliyede olanlar arasında bir fark gözetilmiş midir?
Ehli tefekkür için?
Şirin bir mütalagah olması.
Yani şey değil mi? Yeryüzü.
Yeryüzünün.
Buraya gelip giden, konup geçen hayvanlar, resmi geçitlerini tamamlayıp.
Evet.
Evet. Şimdi bu tefekkür malum başta insana mahsus yani birinci derecede. Sonra melekler bizden sonra geliyor yani mahiyet olarak. Tefekkür, fikir yürütmek, düşünmek manasına geliyor. Tefekkürde çok büyük sevap var. Nafile ibadetler içerisinde en büyük sevap tefekkürde, nafile ibadetler içerisinde. İşte hani hadis-i şerif var ya, bir saat tefekkür, bir sene değil mi? Nafile ibadetten hayırlıdır.
Evet.
Bir saat, o bir saat bir anda olabilir yani. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlı. Şimdi tefekkür insanın da meleklerin ortak yanı oluyor yani. İnsan bir cihette meleklerle ortak, bir cihette hayvanlarla ortak tarafları var. Bir cihette bitkilerle. Şimdi o kalsın. Hayvanın ortak yanımız yememiz, içmemiz, görmemiz, işitmemiz, yürümemiz değil mi? Bu gibi haller de hayvanlarla ortakız. Aynı işler yapıyoruz yani bir cihette. Melekler ortak yanımız işte Cenab-ı Hakk'ı tanımadan başlıyor. İşte tefekkür de meleklerle ilgili bir ibadet. Yani meleklerin bir kısmında işi tefekkür yani. Değişik vazifeler var ya meleklerin.
Evet.
Mesela diyelim Yunus Sahabi yazan melekler başka. Usta diyor ya, bir yağmur tanesinin melekler melek başka, arşa melekler melek başka. Meleklerin bir kısmında görevi tefekkür. Veya neye melekler melekse, yani neyle görevliyse onun ibadetini temsil etmek değil mi? Tesbihatını temsil etmek gibi görevler var. Şimdi insan demek ki ibadetle, tesbihle, tefekkürle, meleklerle ortak bir iş görmüş oluyor. Yani melekleşiyor yani bir cihette.
Evet.
O bakımdan tefekkür önemli bir ibadet. Yani tefekkür nasıl yapılacak? Yani her şeyin bir ölçüsü var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı tefekkür edilmez. Şirktir buyuruyor. Allah'ın zatı da tefekkür etmek şirktir. Niye şirktir? Şirk ortak koşmak Allah'a. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Allah'ın zatını tefekkür etmek. Niye öyle oluyor? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında insan ne düşünse o Allah değildir. O cihete şirk oluyor.
Evet.
Hani bazı sohbetlerde misal veriliyor ya mesela. Çünkü göz mahluktur değil mi? Göz mahluk.
Evet.
Onun gördükleri de mahluktur. Değil mi? Kulak mahluktur, işittikleri de mahluktur. Ses de mahluktur. Aynı şekilde akıl mahluktur, yani yaratılmıştır. Aklın düşündükleri de mahluktur. Yani düşünce aklın işidir yani değil mi? Fiilidir. Evet. Aklın fiilidir. Akıl mahluk olunca fiili de yani işi de mahluk olur. Dolayısıyla şimdi insan Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında ne düşünse o insan kendi aklının mahsulüdür. Yani ben bazen sohbetlerde gençler diyorum, bu da bir puttur yani. Değil mi?
Evet.
Farkı ne? Ötekinin adam tahtadan yahut madenden yapıyor putu. Ya bu da fikirden yapıyor putu değil mi?
Evet.
Yani ikisi de ilah değildir çünkü bunların. Ne elle yapılan putlar ne de fikirle yapılan. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın zatı tefekkür edilmez. Peki o zaman tefekkür nerede yapılacak? Yani tefekkürü teşvik eden ayetler ve hadisler var. Bunlar ne için? Kainatı tefekkür etmek için. Yani Allah'ın sanatını, mahlukatı tefekkür etmek için. Onlardaki Allah'ın kudretini, ilmini, hikmetini, rahmetini, inayetini ilahir düşünmek, bu şekilde tefekkür etmek gerekiyor. Şimdi tefekkür mahlukat için olacak. Üstad Hazretleri bu mahlukatı tefekkürümüze de ölçü getirmiş. Nasıl bir ölçü? Tefekkürü ikiye ayırıyor. Bir afaki tefekkür, bir enfüsi tefekkür.
Evet.
Afaki tefekkür, insan dışındaki eşyayı düşünmesi. Değil mi yani? Dudağımın önündeki havadan başlar afak tefekkür. Değil mi? İşte
evet.
Nimetlere, yıldızlara, güneşe, aya, cennete kadar gider. Afak, hepsi afaktır. Enfüsi tefekkür, nefsimiz yani. Nefis burada zat manasına. Kendimizi tefekkür. İşte gözümüzü, kulağımızı, aklımızı, hayalimizi düşünmemiz de bunlar tefekkür oluyor. Değil mi? Enfüsi tefekkür oluyor. Tabii insan bu cihete çok geniş yani. Hayvanlarla mukayese edilmez yani. İnsan da akıl sadece insanda var yani. Canlılar içerisinde. Yani yeryüzündeki bütün canlılar içerisinde akıl sadece insanda var. Diğer canlılarda şuur var. İnsanda şuur da var, akıl da var. Yani ama ne kadar bir şuur var? Kendi ihtiyacını görecek kadar. Yani bir hayvan neye şuur vardır? Varlığını bilir. Değil mi? Düşmanını tanır, rızkını tanır. Bu kadar. Yani şuur bu kadardır. Yani rızkını yer ama demez ki bu rızkın meydana gelmesi için efendim söyleyeyim bahar geldi, semadan yağmur yağdı. Değil mi? İşte güneş doğdu. Bütün kainat çalıştı bu rızık oldu. Bunu düşünmez. Sadece yer. Değil mi? Şimdi hayvan da sabah olunca gözden açar, dışarı çıkar, rızkını arar. Ama bilmez ki bu sabahın olması için dünya kendi etrafında şu kadar saat döndü. Değil mi? Bunları bilemez yani. İşte bütün bunları insan biliyor. İnsan vücudundaki bütün organların neye yaradığından, kainattaki sistemlere kadar her şeyin hikmetini, faydasını bilen bir mahiyette. Demek insanın yaratılışında külli tefekkür var. Yani tefekkür insan görevi. Yaratılıştan var bu. Ha, bu görevi nasıl yapacak? İşte ikiye ayırıyoruz. Afaki tefekkür, enfüsü tefekkür. Buyuruyor ki nefsi tefekkürde tafsilatlı yapacaksın diyor. Tafsilatlı. Afaki tefekkürde icmali. Yaparsan vahdete takarrub edersin diyor yani. Gerisini sonra şey yaparız. Yani şu anda bu kadar üzerine duralım. Şimdi icmali ne demek? Özet olarak afaki tefekkür. Mesela sema, mesela diyor ya, güneşi size bir lamba, semayı binanıza dam yapmış. Değil mi?
Evet.
Yani şimdi bak bu bir afaki tefekkürdür. Güneşi bize bir lamba yapmış. Bunu herkes bunu anlar. Lamba değil mi? Sema da binanıza dam olmuş. Damımızın tavanı da yıldız lambalarıyla süslenmiş. Değil mi? Şimdi bu kadar tefekkür yetiyor bize, afak tefekkür. Bu tafsilatına giremeyiz. Niye giremeyiz? Enfüsü tefekkürden örnek vereyim. Nefsi tefekkürde tafsilat yapabiliriz diyor Üstad. Şu saç neye yarar biliyoruz değil mi?
Evet.
Alın niye saçsız? Bunu da biliyoruz. Göz neye yarar değil mi? Görevini onu da biliyoruz. İlahir. Tepeden tırnağa her şeyimizi düşünebiliriz derinden derine. Öyle değil mi?
Evet.
Ama şimdi semada şu yıldızın acaba hikmeti ne? Bu yıldızın hikmeti ne? Bilebiliyor muyuz o kadar?
Vakıf değiliz.
Deriz değil mi? Tabii. Demek ki afak tefekkürde icmali gitmek durumundayız. Özet olarak. Cenab-ı Hak sema yıldızlarla benzetmiş. Zemini çiçeklerle süslemiş. Yıldızlar yapan kimse, çiçekleri yapan da o. Bu tefekkür bize yetiyor.
Evet.
Ama yıldızlar hakkında diğer astronomi alimleri bizden biraz daha ileri giderler. Çok da fazla değil yani. Değil mi? Biraz evet. Da o sahada ileri gidebilirler. Ama astronomi bilgisi olmayan kişiler mecburen icmali düşünürler. İşte bu geçen sohbetimize geçti. Masnuat-ı sahireyi tefekkür etmek. Burada da biz sahasının elemanları dışındakiler icmali gitmeye mecburlar yani. Değil mi? Hayvanları biz nasıl tefekkür edeceğiz? Hazretin gibi 1,5 milyondan fazla tür hayvan varmış. Hepsini tek tek neden inceleyeceğiz? Ancak ne birisi yok. Cenab-ı Hak koyunları bize süt fabrikası yapmış. Arıları bal fabrikası yapmış. Değil mi?
Evet.
İpek böceğinden bize ipek dokutuyor. İlahir. Bunları bilince diğer hayvanatın da mutlaka bilemediğimiz nice hikmetleri, faydaları vardır. İşte ekolojik denge diyorlar. Kainattaki sistemde, bu sistemdeki dengede onların da bir yeri vardır, rolü vardır. Onu afaki geçeriz.
Evet.
Ama tavuğu, koyunu, efendim şeyi, ineği, öküzü, atı rahat düşünebiliriz. Bütün hayvanların bize faydasını bilmek durumunda değiliz. Sadece biliriz ki mutlaka ekolojik dengede hepsinin bir yeri vardır. Dolaylı şekilde hepsinin bize faydası vardır. Bu icmali bir tefekkürdür yani. Evet. Tefekkür bu. Yani tefekkür işte aklın dediğim gibi işi, vazifesi o yani. Onu da işte yapabildiğimiz ölçüde inşallah büyük sevaplar veriliyor. Şey. Bir saati bir sene ibadet kadar.
Evet.
Nafile ibadet kadar.
Öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden aciz veriliyor.
Ha, bu kainatı tefekkürü tabii ne kadar edebilirsek yani değil mi?
Evet.
Ne kadar edebilirsek yani. tafsilata giremiyoruz yani. Aklı tarifinden aciz.
Evet.
İşte bazen örnek veriyoruz şimdi mesela. Şimdi yumurta burada, işte tavuk da burada. Değil mi? Efendim civciv de burada. Şimdi yumurtayı tavuk yaptı diyoruz. Değil mi? Nasıl yaptı? Bir inceleyelim yumurtayı, bakalım bu tavuk yapabilir mi bunu? Sonra neyle yaptı? İçinde olan şeyi yaptı denmez ki zaten. Yani bazen söylüyoruz gençlerle sohbet verirken, yani doktorlarımızın ifadesi o. Bir insan da günde 250 milyar mı alıyor, yaratılıyormuş? Sayı mühim değil. Şimdi 250 milyar alıyor yaratılıyor diyelim rakam olarak. Şimdi ben diyebilirim ki ben bugün 250 milyar alıyor yaptım.
Diyemeyiz.
Niye diyemem? Çünkü yaptım demem için, bir insanın bir şey yaptım diyebilmesi için, yani şu masayı ben yaptım demesi için ön şartlar var. Bir, masa yapmaya niyetlenecek. Bir, daha önce yanında masa yapmaya iştiyakı olacak. Şunat deniyor buna. Değil mi? Masa yapmaya niyetlenecek. Masa yapmaya karar verecek. Masa yapmayı bilecek. Bilmesi ilim de lazım. Masa yapmaya gücü yetecek. Kudreti de olacak. Ve başlayacak, masayı yapacak. Şimdi tavuğunda yumurta yapması için yumurta yapmaya bir defa niyetlenecek. Ben bir yumurta yapayım.
Evet.
Değil, nasıl yapayım? Yumurta yapmayı da bilecek. Karar verecek. Başladık yapmaya. Böyle mi yapıyor tavuk yumurtayı?
Değil.
Böyle değil, değil mi? Ağaçlar meyveleri böyle mi yapıyorlar? Biz alıyorumuzu böyle mi yapıyoruz? Biz saçımızı böyle mi yapıyoruz? Her şeyi Allah yapıyor mesela. Yani. Şimdi o yumurtaya baktık mı? Yumurta tavuğun işi değil. O kadar ince sanatı var ki onda. Değil mi? Şu civcivin her şeyi onun içinde gizli. Her gün yiyoruz ama şimdi yediğimiz yumurtayı yemesek de kuluçkaya bıraksak 20 gün, 21 gün sonra ne olacak? Civciv olacak. Demek ki biz o anda yumurta yerken efendim tavuğun gagasını da yemiş oluyoruz. Kemiklerini de yemiş oluyoruz. Hepsi orada çünkü. Gözünü de yemiş oluyoruz, ayağında. Hepsinin planı orada.
Evet.
Değil mi? Şimdi ölü bir yumurta burada sadece elin dokundurmasan yuvarlanmayı bile bilmeyen, değil mi? Sabit duran yerinde. Dokunacaksın ki yuvarlansın. Bir yumurta biraz sonra bakıyorsun uçuyor. Cansız yumurta biraz sonra bakıyorsun. Gören, işiten bir varlık olmuş. Nasıl oluyor bu? Kim yapıyor bunu? İşte biz annemizin rahminde kim şekillendirdiyse ayet var ya.
Evet.
Ayetle insanları ana rahminde Allah tasvir ediyor, şekillendiriyor, halden hale getiriyor, değil mi? Tavırdan evet. Tavıra geçiriyor ve son şekline vardırıyor. Aynı şey tavuk için de geçerli. Değil mi?
Evet.
Tavuk için. Fakat tavuğun şeyden bir farkı var. Önemli bir farkı var yani. Anne rahmiyle şöyle farkı var. Anne rahmindeki bebek annesinden birçok gıdalar alır, değil mi? Dolayısıyla annesinin aldığı gıdalardan bunu istifade eder.
Evet.
Ama yumurta tavuktan ayrıldı mı annesi hiçbir ilgisi kalmıyor. Sadece ısı var, belli bir süre, miktar ve zaman var. Bunlar da tavuğun içine müdahale edemeyecekler onlar da. Demek ki tavuğun her şeyi, civcivin her şeyi yumurtanın içerisinde yazılı. Allah'ın koyduğu kanunla şu kadar süre, şu kadar ısı, bakıyorsun ölü olan yumurtadan canlı civciv çıkıyor. Görmeyen görüyor, uçmayan uçuyor. Sevmeyen seviyor, korkmayan korkuyor, değil mi?
Evet.
Bu muazzam mucize. Bunu nasıl tefekkür etmeyeceğiz yani? Yani ayet-i kerime var ya, ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. İşte en güzel misali bu.
Evet.
O da önce ölü geçiyor ayette, değil mi?
Evet.
Yuhricul hayye minel meyyiti.
Evet.
Önce işte ölü yumurta ölü, ölü yumurtadan diri tavuk çıkıyor, değil mi? Sonra diri tavuktan ölü yumurta çıkıyor.
Evet.
Ölü kainattan biz çıkıyoruz işte. Değil mi? Ölü kainattan biz çıkıyoruz. Yani bütün elementler ölü. Güneş ölü, ay ölü, hava ölü. Ama ondan çıkan insan canlı, hayat sahibi.
Evet.
Değil mi? Bunlar tefekkür edilecek yani, düşünülecek. İşte, akıl bunun için verilmiş yani. Tefekkür çok büyük. Çünkü tefekkür insan ne yapıyor? İşte değil ya, akıl tarifini aciz, hayrete götürüyor. Hayrete götürdüm, bu hayret imana götürüyor. Bu tavuk işi değil veya bu ağaç işi değil yahut ben annemin işi değilim. Annem, babamın tabiatın işi değil. Değil mi? Bu hayret insanı imana götürüyor. Dolayısıyla ibadet, tefekkür çok büyük bir ibadet yani. Evet.
Evet. Yine ayrı bir metin hocam. Fakat bu ziyafet-i ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vasiyet rahmeti külle şeyin, rahmetinin vüs'at-ı şümulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç cihet-i muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, bu metinle ilgili birkaç şıklı sorunumuz olacak. Birincisi, ziyafet-i ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye için Rahman ve Muhyi isimlerinin nazara verilmesinin hikmeti ne olabilir?
Şimdi Rahman, şimdi ziyafet deyince zaten Rahman ismi akla geliyor.
Evet.
Değil mi? Ziyafet. Çünkü Üstad diyor ya, Rahman en zahir manası Rezzak'tır diyor.
Evet.
Değil mi? Rahman, yeryüzündeki bütün canlıların rızkını, bütün ihtiyaçlarını gören, rızkını veren, bütün ihtiyaçlarını gören insan olsun, hayvan olsun değil mi? Satıyor, inek olsun, sinek olsun. Bütün canlıları rahmetiyle yaratan, rahmetiyle organlarla donatan, rahmetiyle rızıklarını veren, rahmetiyle dostun düşmanını tanıtan hep rahmet bunlar. İstidadını hayatına lazım bir şekilde tanzim eden, bedenini ruhuna uygun şekilde yaratan hep bunlar rahmet. Dolayısıyla yaratılmada, ziyafette rahmet öne geçiyor. Hemen akla gelen rahmet değil mi?
Evet.
Böyle gelişimiz kendi irademizle olmadığına göre, kendi iktidarımızla olmadığına göre yahut bir başka yerde imtihan kazanıp da buraya mükafat için gönderilmediğimize göre buraya gelişimiz ne oluyor? Sırf rahmet.
Evet.
Onun için isim Rahman zikredilmiş burada. İsim Rahman ve Muhyi değil mi?
Evet. Yani
en büyük rahmeti, rahmeti hayatın verilmesi bize. Değil mi?
Evet.
Yani hayat vermekle efendim bizi bütün kainatla irtibatlandırıyor. Hayatsız bir cisim Üstad diyor ya, daha doğrusu yetimdir diyor değil mi? Münasebeti yalnız bulunduğu mekan iledir. Şimdi hayat girince insan bütün kainatla irtibat kuruyor değil mi? Yani göz verince güneşle irtibat kuruyoruz. Ciğer verince havayla irtibat kuruyoruz. İlahir. Bu şekilde bu hayat vermek en büyük rahmet. Peşine de madem hayatı verdi, onun muhtaç olduğu rızkı da veriyor. Peşine Rahman geliyor.
Evet.
İsmi Rahman ve Muhyi bunun için beraber zikredilmiş yani.
Evet.
Sonra nasıl buyurdu? İsmi Rahman ve Muhyi.
İkinci şık olarak da Kahhar ve Mümit isimlerinin.
Kahhar ve Mümit isimleri. Metin okuyalım.
Fakat bu ziyafet-i ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil.
Ona karşısına geçiyor. Mukabil demek ya.
İsmi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar.
Şimdi Muhyi ile Muhyi hayat verici demek. Allah'ın bir ismi. Bununla hayat veriyor. Mümit de ölümü verici. Değil
evet.
mi?
Evet.
Şimdi bunlarla ne oluyor? Firak ve Mevt.
Mevt ile.
Şimdi bunlarla insan Firak ve Mevt şu yani. Mevt ölüm belli. Evet. Mümit ismi ona. Firak neyle ayrılıyoruz şimdi? Az önce arz ettim ya. Hayat insana girince bütün kainat irtibat kuruyor insan dedik evet. değil mi? Değil mi? Ölümle bu irtibat kopuyor işte. Firak o.
Evet.
Ayrılıyor yani. İnsan öldü mü artık sadece ruh bedenine ayrılmış olmuyor. Değil mi?
Artık evet.
Nasıl o ruh için bedenine ayrıldığı zaman o ruh için nasıl göz, kulak, el, ayak bir mana ifade etmiyorsa değil mi? Çünkü çıkmış bedenden. Aynı ruh için hava, su, güneş, ay, gece, gündüz bunlar da bir mana ifade etmiyor. Bundan da ayrılmış oluyor yani. Ruh bedenden ayrılmakla kainattan da ayrılmış oluyor.
Evet.
Değil mi? Şimdi demek ismi Rahman ve Muhyi ile Cenab-ı Hak hayat verip bizi rızıklarla besliyor, kainatla muhatap ediyor. İsmi Kahhar ve Mümit ile de bizi öldürüyor ve bütün sevdiklerimizden ve kainattan ayırıyor bizi. Hem evet. organlarımızdan hem kainattan.
Evet. Üçüncü olarak vasiyet rahmete külli şeyin bu ifadenin manası bazı kitaplarda rahmeti kelimesi cümlenin başında zikredilmektedir. Bu cümlenin kaynağıyla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Şimdi önceki soruda bir ifade daha geçmişti. Sormadığın zaman zahire muvafık düşmüyor dedi.
Evet.
Ondan da kısaca duralım.
Evet.
Bir zahire bir de hakikat var. Zahire hakikat var değil mi?
Evet.
Şimdi insanın en güzel misal o hadislerde geçiyor zaten. İnsanın anne rahminden dünyaya gelmesi nedir? Zahiren o alemden ayrılmaktır. Zahiren değil mi? Bir alemden ayrılıyor. Hakikatte ne oluyor? Daha güzel bir aleme kavuşuyor. Daha geniş bir aleme kavuşuyor. Zahir ve hakikat için en çok şu misal veriliyor. Zahiren güneş dönüyoruz, görüyoruz. Hakikate dünya dönüyor.
Evet.
Değil mi? Zahir hakikat bu. Yani zahir görünüşü, hakikat gerçekte. Öyle Türkçeleştirebiliriz. Şimdi bu İsmi Rahman ve Muhyi'nin tecellileri var. Bir de ismi Kahir ve Mümit. Aklın zahirine göre o uygun düşmüyor.
Evet.
Yani böyle rahmet eden, böyle hayat veren bir zat niye öldürüyor ya bütün kainatten bizi ayırıyor? Hani bu rahmetle insan bunu zahiren bağdaştıramıyor.
Evet.
Tabii hakikatte o ayrılma da bir rahmettir.
Evet.
Zaten dersin ilerisinde bunlar gelecek.
Evet.
Ya şimdi tekrar sorumuzu alalım.
Vasiyat rahmete külle şeyin ifadesinin meali, bazı baskılarda rahmeti kelimesi cümlenin başında zikredilmektedir. Bu cümlenin kaynağı.
Şimdi vesiat rahmeti, vesiat kapladı demek.
Evet.
Vesiatten geliyor değil mi? Kapladı. Rahmeti rahmetim demek. Külle şeyin her şeyi. Rahmetim her şeyi kapladı. Şimdi bu manu olarak bir hakikat zaten belli.
Evet.
Hadi rahmeti başa gelirse, rahmeti vesiat külle şeyin olursa ayet oluyor.
Evet.
Ayet kelime de böyle geçiyor.
Evet.
Burada iki kelime yer değiştirmiş.
Evet.
Yer değiştirince biz bunu ayet diyemiyoruz. Ne diyoruz? Ayetten iktibas edilmiş bir metin diyoruz.
Evet.
Ama mana aynı yani. Tabi bazı ince farklar vardır. Hani birinde belki şey var, ihtisas var, yani hasır var, tekit var. Onun ayrı mesele. Ama biz bu şekli ayet olmuyor da ayetin iktibas edilmiş oluyor.
Evet.
Yani başa şey gelirse, rahmeti gelirse, rahmeti vesiat külle şeyin olursa o zaman ayet oluyor.
Evet.
Evet. Farkı bu.
Araf suresinde geçen bir ayet.
Araf suresinde geçiyor, evet. Evet.
Yine 17. sözden bir metin, o metinle ilgili birkaç şıklı sorumuz olacak hocam. Sani-i Kerim, Fatır-ı Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkârâne bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir âleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan-ı asillerine bir meyalan-ı şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Her bir taifenin resmi geçit nöbetinin bitmesi ne demektir? Niçin her bir fert değil de taife zikredilmiştir?
Önce şunu öncekiyle ilgili bir noktaya temas edeyim. Yani arz ettik yani zahir ve hakikat.
Evet.
Yani iki örnek verdik. Bir üçüncü örnek de bu oldu şimdi. Değil mi? Nasıl oldu? İşte hastalıklar, musibetler zahirin ne oluyor? İnsanı rahatsız ediyor değil mi?
Evet.
Hakikatte ne yapıyor? Dünyadan ayrılmayı kolaylaştırıyor. O cihete rahmet oluyor yani.
Evet.
Şimdi tamamen sıhhatli, hiçbir problemi yok. Dünyada her arzusu yerine gelen bir insan o halde birden dünyadan ayrılmakla karşı karşıya kalsa müthiş rahatsız olur. Ben bütün bunadan mı ayrılacağım? Hani?
Evet.
Sıhhatimden de, efendim işte malımdan da, servetimden de, zevkimden de değil mi? Ha. Ama şimdi hastalıklara sıhhati perişan olmuş. Yüzde şu kadar gitmiş, az bir şeysi kalmış. Malında mülkünü istifade edecek hali yok, takati yok. Artık ne hevesi kalmış, ne zevki kalmış değil mi?
Evet.
Efendim söyleyeyim işte eşini, dostunu, geçmişlerini kaybetmiş. Ondan acılar içerisinde. Artık dünyadan nefret haline gelmiş bir adamın ayrılması biraz da kolay olur.
Evet.
Öyle olmaz mı?
Evet.
Yer yer misal veriyoruz sohbetlerde. Mesela sağlam dişin çekilmesi çok zor oluyor değil mi?
Evet.
Çünkü damağa tam bağlı. Ama sallanıyor diş neredeyse değil mi? Birkaç bağ kalmış. Hemen el attığımı çekiyorsun, sen de istersen çekebilirsin değil mi? Evet. Öyle bir dişi. Dünya ile olan bağlarımız arttıkça kopmamız zorlaşıyor. Onun için bu bağlar Cenab-ı Hak rahmetiyle azaltıyor, kopartıyor. İşte dersin tamamı işlenecek bu zaten. O zaman ayrılmayı kolaylaştırmış oluyor bize, dünyadan ayrılmayı.
Evet.
Şimdi tekrar soruyu şey yapalım. Anladın mı?
Her bir taifenin resmi geçit nöbetinin bitmesi ne demektir? Niçin fert değil de taife olarak zikredilmiştir? Ya,
taife burada nev karşılığı, tür.
Evet.
Fert için de aynı şey geçerli. Nev için de geçerli.
Evet.
Yani her bir nevi söylemesi anlatıyor ya, fertlerin diyor gerçi diyor muayyen bir vakte cil görünmüyor. Değil mi? Böyle bir ifadesi evet. vardı. Ama her nevin iki had ortasında öleceği kesin yani, değil mi?
Muayyen de mukaddem muhakkak olmaz.
Eceli var. Şimdi insan ne zaman öleceği belli değil hiçbir insanın, ama bütün insanların diyelim işte sıfırla 100 arasında yaşadığı, en fazla 120 arasında yaşadığı, bu arada evet. mutlak öleceği biliniyor.
Evet.
İnsan nevi böyle olduğu gibi işte falan hayvan nevi için işte sıfırla 5 yaş arası, filan hayvan nevi için işte 1 sene, falan hayvan nevi için 30 sene, filan hayvan nevi için böyle. Her taifenin resmi geçidi farklı zaman şeyde, sürelerde oluyor yani. Her taife bu süresini doldurunca o süre içerisinde illa ne yapıyor? Dünyadan koparılıp başka bir aleme göç ettiriliyor yani.
Evet.
Ve taife tabiri bunun için kullanılmış. Evet.
Resmi geçit nöbetlerinden maksut olan neticeler hususunda izah alabilir miyiz?
Ya, maksut olan neticeler alındıktan sonra değil mi?
Evet.
Dünyada nefret ettiriyor.
Evet.
Buyurmuştu. Şimdi maksut olan neticeler deyince dünyaya biz niçin gelmişiz veya hayvanat niçin yaratılmış? Önce bu sorunun cevabına bakacağız. Niçin yaratılmışsa maksut neticeler onlardır. Birincisi ayetle sabit ve اِمْ يُشَيْنْ اِلَّا يُسَلِّهُ. Her şeyi Allah tesbih ediyor. Demek ki her varlığın birinci gayesi Cenab-ı Hakk'ı ne yapmak? Tesbih etmek değil mi?
Evet.
O halde bu tesbihten maksut olan netice, bu tesbih daha doğrusu, bu görev yaptı mı sonra ne yapıyor? Terhis oluyor dünyadan. İnsan için tabii diğer bir gayesi, daha doğrusu en birinci gayeden başlayalım isterseniz. Üstad öyle diyor ki, buyuruyor ki yani her mahlukun birinci gayesi saniye bakar diyor, Allah'a bakar. Cenab-ı Hak kendi eserini kendi bizzat müşahede ediyor diyor.
Evet.
Değil mi? Kendi eseri sanatı bizzat müşahede ediyor. Cenab-ı Hak diyor zamanla münezzeh olduğu için, mana bu yani, kelime bu değil de. Bu gayeye bir an diyor kafidir. Hatta diyor bu gaye diyor uzun zaman belki zaman istemez diyor.
Evet.
Cenab-ı Hak zamanla münezzeh olduğu için bir an yaşamak bu gaye için kafi. Cenab-ı Hak'a bakan cihetiyle. Şimdi dünün az önce örnek verdik ya, yumurtası bugün uçuyor. Değil mi? Cenab-ı Hak yumurtayı uçuruyor. Uçtu mu o gaye, Cenab-ı Hak için o gaye tahakkuk etmiştir yani.
Evet.
Kendi eserini kendi müşahede etmiştir artık. O kaç tane uçarsa uçtu mu ayrı mesele. O kendine olan faydasıdır. Bize olan faydasıdır değil mi? Seyrediyoruz evet. vesaire falan. O ayrı. Şimdi birinci gaye diyor saniyene bakar diyor.
Evet.
Bu gaye, ikinci gaye diyor ahirete bakar diyor. Dünya ahiretin mezrasıdır. İnsan için ahirete bakışı belli zaten. Sevaplarla, günahlarla insan cennet yahut cehenneme sürekli mahsul gönderiyor.
Evet.
Değil mi? Bu cihete ahirete bakıyor. Şöyle ve böyle ömür bitince gaye tahakkuk etmiş oluyor. Resmi geçtiğinden maksat hasıl olmuş oluyor.
Evet.
Diğer hayvanlar için yine bu sözle izah ediliyor. Onların da fıtri vazifeleri, onların ibadetleri oluyor ya.
Yani evet.
fıtri görevleri, yaratılıştan ona verilen vazifeler, ondan ibadet oluyor.
Evet.
Bu ibadeti yaptılar mı, o da gün ahiret namını oluyor. Nasıl oluyor? Ahirette onlara ücret-i maneviye ve lezzet-i ruhaniye verilecek diyor Üstad. Yani cesedden dirilmeseler de bütün hayvanlar, belli hayvanlar dirilecekler. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. Ama diğerleri ruhen, bütün hayvanların ruhları baki kalacak.
Evet.
Ahirette kendilerine mahsus lezzet-i ruhaniye ve ücret-i maneviyeleri olacak diyor. O cihette baktık mı, dünya ahiretin mezrasıdır hadisi hayvanlara da raci olmuş oluyor.
Evet.
Değil mi? Onlar için de geçerli olmuş oluyor. İkinci gaye bu. Üçüncü gaye de mahlukun kendine bakar diyor. Dünyadan istifade etmesi, faydalanması. Bu da zaten faydalanıyor, istifade ediyoruz.
Evet.
Kuşsa uçuyor, balıksa yüzüyor, insansa yiyor, içiyor, her neyse. Zevklerini alıyor. Üç gaye de tahakkuk etti mi?
Evet.
Ondan sonra resmi geçit bitmiş oluyor. Cenab-ı Hak dünyadan ayrılmalarını kolaylaştırmak için merhametkârına tenfir etti, nefret ettiriyor dünya hayatından. Hastalıklarla, ihtiyarlıkla, musibetlerle. bu da Allah'ın ayrı bir rahmet tecellisi diyor.
Evet. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.